podcast dinle.
İyi akşamlar efendim. Her şeyden önce saygılarımız, selamlarımızla. Şimdi o mağara benzetmesinde öne çıkan en önemli unsur, dedik ya, şeye doğru bakıyorlar herkes. Bu bütün insanlar için söz konusu. Şu mağara duvarı değil mi? Burada oturuyorlar. Bu duvarı görüyorlar. Mağaranın dibindeki duvarı görüyorlar. Bu duvarda neler var? Dışarıdan gün ışığından yansıyanlar var. Bununla Eflatun şunu söylüyor. İnsanların çok büyük bir kesimi, salt çoğunluğu, kendisine verilmiş olanla yetinir. Gördükleri, yedikleri, içtikleri, yaşadıklarıyla kısacası yetinir. Arada çok nadir rastlanan bir insan türü var. Binde bir rastlanan bir insan çeşidi. Bu insanda merak var. Merakı gerekli karşılığını bulmadan salt öğrenme arzusuyla yanıp tutuşan kişi. Salt öğrenme. İşine yarayacak bilginin peşinde olan değil. Bilginin kendisine aşık olan, bilgi edinmek isteyen, lüzumlu lüzumsuz, o insanlar, o ender insanlar, o binde bir rastlanabilecek olanlar, dahiler diyelim, merak saikiyle, ya bu gördüklerim, burada gördüklerim, bu duvarda gördüklerim nereden geliyorlar? Bunların aslı astarı nedir? Olağan insanlar bu soruyu sormazlar. Akıllarına gelmez. Gelse de bana ne ya der. Ne yapacağım ben? Yani aslını astarını öğrensem ne olur, öğrenmesem ne olur? Ama o bile gelmiyor aklına. Ve bu çok ender kişiler dönüp ışığın geldiği yöne bakarlar. Işık, ziya son derece önemli bir remizdir. Bilginin kaynağını bize fahş edemeye, fahş edecek cinsten bir araçtır. Işık. İşte ilim esasında bu ışığın peşinden gidip kaynağı özleyen için söylenir. İlim. İşrakiye diye bir mezhep mezhep demeyelim de ne diyelim?
Ekol.
Bir çığır vardır İslam'da. Benzerini Hristiyanlıkta da buluyoruz. Büyük ihtimalle, kesin konuşmayalım, büyük ihtimalle dedik ya, Eflatun üç şeyin kaynağıdır. Mistikliğin, felsefe bilimin ve nihayet devlet düşüncesinin. Bu işrakiye de Eflatun'un mağara benzetmesinden kaynaklandığı kanısındayım. Aslını bulmak, aslını keşfetmek.
İşrakta da hocam sonuçta bir
aydınlanma var.
Aydınlanma var. Şaraka yani kök olarak güneşin yarıp karanlığı yarıp ortalığı aydınlatması demek zaten.
Kaynak güneş. Kaynak güneş. Güneş Eflatun'da da Tanrı'yı temsil eden ve iyiliklerin, iyiliğin başı demek olandır. Çünkü güneşi çekip aldığın takdirde her şey durur, söner. Şey yapar. İslam'da yani Müslümanlık çerçevesinde Allah'ın işte o 99 adından biri biçim veren.
Musavvir.
Musavvir, biçim veren. İşte bu sıfat Eflatun'un Tanrısı için aynen geçerlidir.
Demiurgos için mi geçer?
Demiurgos için. Biçim veren. Biçim veren. O biçimin içinde tabii Allah'ın 99 adının bir tanesi de yaratıcılıktır. O Eflatun'un biçim verenin içinde o da mündemiştir. O da içkindir. O yaratma olayı. Çünkü biçim olmadan hiçbir şey yoktur. O biçimi bize bildiren, yansıtan ışıktır. Işık yoluyla biçim ortaya çıkıyor.
Işık bu İslam'da Allah'ın zatına tekabül eden mi? Güneş ya da Eflatun'a göre. Hani zat esma şimdi, ayrımı yaparak anlattık ya hocam biraz.
Zatını veren bir tek bir şey vardır. O da adıdır, Allah'tır. Onun dışında biz zatına ilişkin bir şey bilmiyoruz. Bu da büyük ihtimalle Allah kendi adını bildirmesindeki hikmet Yahudilerin adını anmıyor olmasındandır. Çünkü ad zatı verir. Allah'ın zatını bilmediğimizden adını da anamayız diyor Yahudiler. Anlatabiliyor muyum? Sadece üçüncü tekil zamirle anıyorlar. Hu ile. Bizde de bazı tarikatlarda hu çekme vardır biliyorsunuz. Arapça ile İbranca yakın akraba dillerdir. Kardeş dillerdir. Bu üçüncü tekil zamir Arapça'da olduğu gibi İbranca'da da hu diye geçer. Eril, üçüncü tekil zamir, o manasında Tanrı'yı o diye anar Yahudiler. Gerçi bir şey geçer Tevrat'ta, Tanrı'nın baş harfleri yazılıdır ama nasıl okunacağı belli değildir. YHV diye geçer. YHV yahut da. Tamam mı? Bunu nasıl okursun kimse tam olarak bilmiyor. Çünkü Arapça'da olduğu gibi İbranca'da da hep sessiz harfler gidiyor. Harekelendirilmediği sürece okunuşu belli değildir. Telaffuzu anlaşılmaz. Şimdi bunu giderme babından Allah zatından bir tek bir şeyi fahş etmiştir. O da adı. Ya benim adım budur diyor. Ukalalar işte sürekli olarak onun adının etimolojik araştırmalarını yaparlar. Bilmem Babilce'de şöyleydi de bilmem Asurca'da da böyleydi filan falan fişbekan. İlah Tanrı demek. Onun önüne işte ismül tarif geldiği zaman el ilah olur. Oradan Allah olmuştur. Ya bilmiyorum bunlar. Benim adım Allah dediğine göre bu bana yetiyor artık. Ondan sonrası fasafiso. Tamam mı? Bu da zatını ortaya koyuyor. Onun dışında hiçbir şeyi bilmiyoruz. Zaten o 99 ad yanlıştır. O bir tek Allah adı vardır orada. Gerisi sıfattır. O da çok önemlidir. Sıfat şey değil. Vasıf değil. Allah'ın vasfını bilmiyoruz İslam'da. O Hristiyanlığa götürür.
O esmalar niteliklerini daha çok.
Niteliklerini işte sıfat zaten nitelik verir. Anlamıyor musun? Dediğin gibi niteliğini veriyor. Vasıf daha başka bir şey. Şöyle ki vasfı olan bir varlık özerk yapılanmalara sahiptir. Vasıflı bir varlık federal bir devlete benzer. O parçalar özerktirler. Çatıda birleşir. Mesela Hristiyanlıkta Ata, Oğul, Ruhul Kuddus. Bunlar nedir? Bir bütünün içindedir ama her biri bir vasıftır. Ve bu anlamda özerktir.
Yani o parçaların toplamı demek değil.
Değil. O parçaların organik bütünlüğü, o birliği, vahdeti vermektedir. Ama parçalar kendi içlerinde de, yani İsa oğul olan İsa dünyaya geliyor ve dünyada kendine mahsus bir hayat sürüyor. Ama her daim şeyle bağlantı halinde. Babayla, atayla, Tanrı'yla. Çok zor anlaşılır. Müthiş, çetrefil bir olaydır bu. Ve çok felsefidir, onu da söyleyeyim. Büyük ölçüde eminim Hazreti İsa'nın getirdiği dinin özü bu değildi. Bu çok büyük ölçüde Yunan felsefesi ya da felsefe ile efsanelerin renklerini taşıyor olmalı.
Hocam bu iddiaların anlaşılamamasının sebebi de biraz bu değil mi?
Şimdi iddialar hem anlaşılıyor hem anlaşılmıyor. Oraya geleceğiz. Buradan oraya gideceğiz şimdi. İslam'da şeriat seviyesinde işler kolay anlaşılır ve basittirler. Tamam mı? Şeye geçtiğimizde, tasavvufa geçtiğimiz ölçüde çetrefilleşirler. Palacio adında çok ünlü bir, büyük bir İspanyol filozof var. Hristiyanlaşan İslam diye bir eseri vardır. Çok ilgi çekicidir. Bu bana kalırsa Hristiyanlıktan ziyade Eflatun'un etkisini taşıyan bir İslam'dır. Bu tasavvuf katlarına çıktığımızda. Şimdi ideadan bahsettin. İslam bu tasavvuflarına, filozof bu tasavvuflarının başı İbn Arabi'dir. Onun belirlemesine göre lahut en üst katlardan biridir. Bunun yanında veya hemen üstünde yahut altında da olabilir. Şimdi tam emin değilim. Melekut var. Bu imkanların alemidir. İmkanları barındırır. Lahut başlı başına bir alem ve olanların aslı esasıdır. Söz olarak bahsetmiyor İbn Arabi ama büyük ihtimalle kastedilen ideaların alemi olması.
Çünkü olanların aslı esası dedik.
Evet. Olanın aslı ideadır. Olanların olanları, var olanları tüketmemiz mümkün değil. Çünkü her idea aklımızın kavrayamayacağı bir genişliğe sahiptir. Ağaç ideasını düşündüğümüzde mesela olan bütün ağaçların aslı buradadır. Ulan bütün ama olmayan olacak, olabilecek hatta ağaçlar da buradadır. Bütün ihtimalleri barındırmaktadır. Aslında ihtimal yoktur Eflatun'da ve dinde. İmkan vardır bir tek.
Potansiyel mi diyeceğiz belki?
Tabii. Çünkü ihtimal olup olmadığı belli olmayan demektir. Tamam mı? İmkan var. Henüz tahakkuk etmiş değil.
O zaman biz şimdi kavramları iddialardan çekip çıkarıyoruz demiştik.
Ona geleceğim. Hemen geleceğim ona. Hemen geleceğim. Şimdi dönüp ışığın kaynağına bakan bu olağanüstü kişi, olağanüstü kişi derken akıl itibariyle, Eflatun her şey akılla. Aklı olağanüstü kişi. Yani çok yüksek zıplayan adam da bir olağanüstü diye görülebilir. Hızlı koşan, iyi dövüşen, değil mi? İyi yüzen, bunlar değil. Akıl. Olan olmayan ne varsa akla dayalıdır. Duygunun yeri var. Ama olağan kişilerde duygunun seviyesi çok yüksek. Akıl çok düşük. Aklın emrine giren, aklın buyruğundaki duygular çekicidirler, caziptirler, kayda değerdirler. Duygularla kim daha çok uğraşır? Musiki şinaslar, şairler, genellikle edebiyat erbabı. Bunların üstün olanlarında akıl hakimdir. Kime? Duygulara. Çünkü akıl biçim veriyor. Her şeyin başı biçimdir. Biçim boğuk oldu mu anlaşılmaz. Seçik olmak zorundadır biçim. Oimorfe diyor. Güzel düzgün biçim. Bu geriye bakan, ışığın kaynağına yönelik bakan neyi tespit edecek? Bu gölgeye yol açan aslı, ideayı görecek. Aslında o ideayı gördü. Hepimiz gördük. Ama hafızası çok kuvvetli olan, ki aklın asıl besleyicisi hafızadır. Ve hafıza bize olmuş olanı verir. Hafıza var ya, hafıza bizi gerici kılar. Hafıza gericidir. Çünkü olanlar geride kalmışlardır. Onları yeniden hafızamızda canlandırmaya hatırlama diyoruz. Bu bizi geriye götürüyor. Buradaki bu olağanüstü kişi de ne yapıyor? Geriye bakıyor. Buradan şuraya geleceğiz. Çok hızlı sıçrıyorsak hatırlatın bana. Bilgi geriye bakmakla elde edilir. İlerinin bilgisi yoktur. Çünkü ilerisi yaşanmamıştır henüz. Gelecek yaşanmamıştır. Bilgiyi elde etmek, şuna ne diyelim? A kişisi diyelim. Dahimiz. Bilgiyi elde etmek için geriye bakıyor. İdeaya gidiyor. Nereden? Işığı takiben. Çok sağlam bir bilgi edindikten sonra o bilginin sayesinde geleceğe adım atarsın. Gelecek ancak tahmin edilir. Geleceğe ilişkin söylemeler tahminden ibaret. O yüzden insanlar, kahir ekseriyet, geçmişi severler. Çünkü bilinen bana güven verir. O bilgimin seviyesi ne kadar olursa olsun, çok yüksek olabilir, ortalama olabilir, çok aşağı seviyede olabilir.
Gelecek ise kaygılandırır beni, değil mi?
Malumat olabilir, inem olabilir veya irfan olabilir, neyse. Burada bile geçmişe bakıyorsun. Bütün bilgi edinmenin yöntemi nedir? Öğrenmedir. Öğrenme bizi geçmişe götürür. Yaşanılana götürür. Görünene götürür. Burada bir görülen var. Bundan tabii söz etmiyor Eflatun. Bunu ben çakıştırıyorum. Bu tasavvufta geçen bir söyleyin adını. Terim. Bu da Eflatun'umun terimi. Bu ikisi arasındaki bağı ben kuruyorum. Hangi alemde olmalı? Lahut alemde olmalı. Belki de tamamıyla yanlış bir şey söylüyorum. O da ayrı bir konu. Çünkü burada kanıtlama imkanımız yok. Ama bana bu çok aklı selim geliyor, mantıklı geliyor. Bu ikisinin arasındaki bağlantı. Bu bilginin seviyesi ne kadar yüksek olursa, sağlamsa, bilmediğim, tanımadığım, henüz karşılaşmadığım geleceğe yansımalar da o kadar inandırıcı olurlar. Tamam mı? Geleceği düşünmek, tahmin etmek, geçmişte edinilen bilgilerin ışığında olur. Orada yetesiye bir bilgimiz yoksa geçmişte, geleceği tahmin edemeyiz, hesaplayamayız. Günümüzde çok moda işte, ilerici olmak, bilmem ne olmak falan. Bu tabii çok çelişkili bir iş. Ve o kişilerde hafızlamanın düşmanıdırlar. Ezberlemenin. Her şeyin aşırısı zarar. Niye ezberliyorsun? Niye hafızlıyorsun? Bilgi edinmek için. Bilgi edinmek akıl yürütmeyle mümkündür. Sadece ve sadece hafızlamaktan ibaret kalır. Hiçbir şekilde akıl yürütmeye yönelinmediği takdirde evet çok zararlıdır.
O zaman zaten hıfz etmiş olmuyorsun.
Tabii.
Korumuş olmuyorsun.
Ama vur dedim mi de öldürme kardeşim. Tamam, o hafızlama zararlıdır muhakkak. Bunun için bütün geçmişi tırpanlamanın alemi yok. Geçmiş düşmanlığını zerk etmenin mantığı yok. Şart. Geçmişi bilmek şart. Vazgeçilmez bir zorunluluk. Yoksa yaşayamaz. Ama bunu... Bu bir malzemeyi sağlar. Geçmiş sana malzeme sağlıyor. Hafıza malzeme veriyor sana. O malzemeyi işlemen lazım. O malzemeden ibaret kalındığı takdirde iş görülemez. İş görmenin tek şartı vardır. Şartlarından biri değil, tek şartı vardır. O da bilgidir. Bilginin temelinde, tekrar aynı yere geliyorum, önemine binaen, inanç vardır. Bu belgelenmemiş, kanıtlanmamış ham durumdaki, ham haldeki bilgidir inanç. Ömrümüzün büyük bir bölümünü onunla geçiririz. Siz bakmayın ukala dümbeleklerine. Efendim işte yoklanmamış, sınanmamış hayatı, hayat yaşanmaz. Laf bunlar. Hayatımızın büyük bir kısmı sınanmadan, yoklanmadan yürüyüp gidiyor.
Hocam en büyük malzeme inanç mı peki?
Gayet tabii. İnanç veriyor. Bu sadece dine ilişkin değil. Yani hayatın bütün şeylerine, köşe bucaklarını bizi bu açıyor. Ve bu ta Sümerlerden beri tekrarlayıp getirdiğimiz bir olay var. Hatta belki daha önce Çin'den beri eğitim yoluyla elde edilir bu. Yaşamanın olağan akışından akışında elde ediyorsun. Hocam, düz ayak yaşama.
Bu mağarada duvara bakanlar bu inanç düzleminde mi yaşıyorlar?
Salt inanç düzleminde yaşamıyorlar. Birçoğu salt inanç düzleminde arada malumata ve hatta ilme geçenler var. Ama irfana erişen abimiz, ablamız. Bu bir tanedir, iki tanedir, bu kadar. Hakikatin zirvesi bunu görmektir. Ve bunun da kaynağı iyiliği yakalamaktır. Söyledim daha önce. Hazreti Ali'ye sorarlar, Allah'a inanıyor musun? Hayır der. Ya nasıl? Ya biliyorum diyor ya. Bildiğime inanmanın ne alemi var diyor. Biliyorum. İşte o nerede?
Hikmettedir. İrfanı da aşmış.
İrfanı da aşmış. Tabii hikmettedir.
Bu Teofilos dediğiniz yer sizin geçen.
Bu inancı biz yaşamanın akışında elde ediyoruz. Dünyaya geliyoruz ve ondan sonra biz bir bombardımana tabi tutuluyoruz sürekli olarak. Kaldırılıyoruz, yürütülüyoruz, oturtuluyoruz, okşanıyoruz, yediriliyoruz, içiriliyoruz. Bize müstebitlerin en büyüğü anamız onu yeme diyor, bunu ye diyor, onu içme diyor, bunu iç diyor. Öyle oturma diyor, ayağa kalk diyor, yahut da şöyle otur diyor. Filan falan fiş mekan. Bu böyle devam ediyor. Sonra işin içinde baba karışıyor, kardeşler giriyor. Köy halkı, hane halkı bilmem filan falan. Genişleyen bir halka var. Hepsinden bize inançlar zerk ediliyor. Bunları yaşamanın akışında bazılarını yanlış olduğunu görüyoruz. Ne bileyim ben, İlk başlarda şu programı Ulus'taki TRT binasında düzenleyeceğimiz söylendi. Orayı belledik. Ondan sonra denildi ki yok ya, oraya gidilmiyor. İşte burası neresiyse bilmiyorum artık. Belgrad Ormanı mı oluyor? O taraflara gidilecek deniliyor. Ha diyorsun. Demek ki artık çalışma yerimiz Ulus, işte bilmem portakal yokuşu falan falan değil. Burası oluyor. Buranın adı neyse. Ne buranın adı?
Kemerburgaz.
Kemerburgaz oluyor. Kemerburgaz. Ha şimdi benim inancım şu. Kemerburgaz küçücük bir köy. Trakya'da yürüyüşe çıktığımız vakit bundan 40 yıl önce Orman Fakültesi'ne gelirdik. Oradan da Kemerburgaz'a geçerdik. Kemerburgaz bir avuç içi kadar bir yerdi. Tamam. Şimdi bana sorsa Kemerburgaz neye benziyor? Bir küçük bir köy derim. Halbuki şimdi kocaman bir şehir oldu diyorlar. Anlaşılıyor mu? Bu ikinci durum artık bilgidir. Görülen, tespit edilen inanç bilgiye dönüşmüştür. Bilgi haline almıştır. Yarın o da değişebilir. Bilginin sonu yok. Özellikle malumat ile ilim seviyesindeki bilgilerin sonu yok. Bilgi edinmenin özellikle daha gelmedik ama geleceğiz. Bilimsel bilginin elde edilme yöntemi neydi? Diyalektikti dedik. Diyalektik sonlanmayan bir yol alıştır. Bir gidiştir. Ona biraz sonra dokunacağız. Şu an doğru olan bilgi yarın yanlışa çevrilecektir. Yanlışa dönecektir. Dönmeyebilir de.
Peki inanca dönebilir mi yine?
O yanlış bilgide ısrar edersen bir tür inanç olan zanna dönersin. İnancın doğrulanması, inancın geçer akçe olması bilgidir. Tamam mı? Bu bakımdan inanca yanlış veya doğru inanç demenin alemi yok. Saçmadır o. Bilginin doğrusu ve yanlışı vardır. Ve yanlış bilgide ısrarla kalmak, ona takılmak zandır. Açık mı bunlar bilmiyorum.
Gayet açık.
Sizler ve seyircilerimiz bunlara karar verecekler. Yerin şey mi, açık olup olmadığı konusunda. Net değil, açık. Türkçesi açık. Hatta seçik diyebiliriz. Nereden çıkar bunlar? Neye? Yani dilin onu söyleme. Ya, bu sefer söylemedik. Bütün bunlar, bu söylediklerim dil yoluyla ortaya konurlar. Tekrar tekrar, bıkmadan, usanmadan söylüyorum. Dil aklın dışa vurumudur. En önem vermek zorunda olduğumuz olay dili diri tutmak. Bu bizim akıl seviyemizin ölçüsüdür. Ve o kadar düşük ki akıl seviyemiz, dil paramparça. Düşünemediğimizden, düşünme tembeli olduğumuzdan, durmadan dışarıda rast geldiğimiz her terimi alıyoruz, ithal de etmiyoruz. Kaçak yollardan sokuyoruz. Bunlardan biri de mesela net. Bu Türkçesi aşikardır. Hadi onu beğenmedi, seçikti. Nereden çıktı net? Son galiba 10-15 yıllık bir modadır bu net. Tıpkı otoban gibi. Allah nasıl bir rezil bir kelime. Onun da aslı autobahn'dır. Auto. Oto değil, auto. Bu Yunanca'dır. Auto Yunanca'dır. Kendi başına, özden olan, kendi kendine yürüyen, kendi kendine işleyen anlamına geliyor. Auto. Bu çarpık Fransızca her şeyi bir allak bullak ediyor. A'lı O'yu, U'yu O diye telaffuz ettiklerinden biz de çarpıklıklara tutkun olduğumuzdan Fransızcadan alıyoruz bütün bunları. Ve o oluyor bu Türkçe'de. Yani Fransızcadan telaffuzuyla oto oluyor. Bu bahn da Almanca'da yol demek. Kendi kendine neyin kendi kendinesi? Mobil, hareket eden. Auto mobil. Kendi kendine hareket eden. Bu mobille atıyorlar. Şeye bağlıyorlar. Yolu bağlıyorlar. Yani arabaların yürüdüğü, otomobillerin yürüdüğü yol demektir. Otobahn. Türkçesi araba yolu. Düpedüz. Bu kadar düşünemediğimizden bunu böyle hemencecik çarpıtarak alıyoruz. Bu autosunu Fransızcalaştırıyor, oto yapıyor. Bahn da Almanca'dan alarak. Neyse şimdi o, bu da son yılların modası. O yüzden bunu buraya geldim. Net gibi. Son 10-15 yıldır işittiğim bir rezillik. İnançdan dedik, bilgiye geçiliyor. Bu bilginin zemin katı malumat dedik. Nasıl sorusuna cevap getirir. Cevabı tasvirdir. Ve bunun üstünde ilim vardır. O da neden sorusunu cevaplar. Ve burada söylem açıklama biçimindedir. Tamam mı? Bunun üstünde irfan vardır. İrfan vardır. Ne? Yahut nedir? Söylem tarzı tariftir. O da beğenilmedi. Şimdi tanım diyorlar. Ne demekse, nereden geliyorsa tanım bilmiyorum. Arif, arefeden gelir Arapça'da. Bilmek demektir. Bilginin aslını bize verir. Yani bilgiyi esas taşıyan kavramı açıklar.
Tanım da tanımaktan türetilmiş olabilir hocam belki.
Olabilir, evet, tanım, tanımak.
Aslında çok tanım, kötü gibi durmuyor ama. Çok kötü mü oluyor öyle bakınca?
Tanımak bilgi çeşitlerinden bir tanesidir.
Tam tarifi bilgi, karşılar mı bilmiyorum ama.
Tam karşılamıyor. Hı. Daha ziyade belirli bir var olanı bilmek. Daha çok kişiyle ilgilidir. Ali'yi tanıyorum. Mücahid'i tanıyorum. İnsandan öbür var olanlara teşmil edildiğinde, yani başka bir var olanı insanlaştırdığında tanıma çıkar. Köpeğimi tanıyorum. Mesela. Ama insana uzak olan bir şeyi tanımak, ağzından yer alsın, koronavirüsü tanıyor musun? Olmaz bu herhalde. Yahut da falanca bölgede kayaları tanıyor musun? Diyelim ki yer bilimcisin. Oradaki kayaları tanıyor. Hayır, biliyor musun? Ya tanımak belirli bir konuda odaklaşmak olmalı ve özellikle insanla ilgili. Bana kalırsa mesela bilimde tanıma yoktur. Edebiyatta vardır. Belirli bir kişiyi ele alır romancı, o kişiyi bireyliliğiyle, yani benzemezliğiyle bize anlatır.
Psikolojide de tanım oluyor o zaman.
Oluyor. Tolstoy zaten edebiyatın en önemli tarafı psikolojisidir. Orada psikolojiyi anlarım da başka türlü bilimde anlamıyorum.
O zaman psikoloji bilim olmuyor.
Edebiyatta olur. Bize mesela Tolstoy Anna Karenina'yı tanıtıyor. Anna Karenina denildiğinde benim zihnimde belirli bir kişi canlanır her yönüyle. Bu bir tanımadır. Yani şimdi şuraya çıksa Anna Karenina, aa merhaba, seni ben bir fi tarihinden beri tanıyorum. Ne zaman okuduysam o romanı, o günden bu yana seni tanıyorum dedim. O bir tanımadır. Ne dedik? İrfan ne sorusuna cevap getiriyor? Yahut nedir sorusuna cevap getiriyor? Ve buradan biz kavramları tarif ediyoruz.
Hikmet? Hikmetin sorusu nedir hocam?
Hikmetin sorusu da gene nedir? Ama o, şimdi tamamıyla Eflatun'un şeysinden gidiyoruz, çerçevesinde. O bizi ideaya götürüyor.
Bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu
bir şey sor.
Ne ve nedir sorusunu irfana ve hikmete şey yaptık ya, karşılık getirdik ya. Şimdi hocam mesela çocuk da nedir sorusu ya da ne sorusu soruyor temel soru olarak. Yani şimdi burada ne yahut nedirden ziyade irfanda yahut hikmette ne demektir diye sormak daha mı doğru oluyor, o ayrımı yapabilmek?
Aynı şeye geliyor. Aynı kapıya çıkar.
Ama çocuk
nedir dediğim vakit ne demektir? Ne demektir dediğinde aradığın bilginin esası olan anlamdır. Anlam arıyorsun.
Ama bir anlam var dedik, bir mana var dedik. Çocuk çok. Belki anlam arıyor ama siz manası için soruyorsunuz. Bir
anlam ile mana arasında seviye farkı vardır. Anlam ifade edilen bir sözün ne demek olduğuna dairdir. İlk başat ne demek sorusunun cevabı. Ne bileyim ben, eşek. Meclisten dışarı söylüyorum. Eşek dedik diye. Nedir anlamı? Bir hayvandır. Uzun kulaklı, işte orta boylu falan bir hayvancık. Bu onun nedir? Anlamıdır. Sözlük karşılığıdır. Öyle daha doğru söyleyelim. Sözlük. Bu eşeğin yan ve değişik anlamları daha vardır. İnsanlara kullanırsın sinirlendiğinde. Mesela benim en çok kullandığım laflardan biridir. Ondan sonra Başka anlamları daha varsa bilmiyorum. Şimdi aklıma gelmiyor.
Merkep mesela hocam.
Onları da hepsi manasını verir. Aslında mana mistik bir anlam taşır. Mana mistik bir anlam taşır. Bize kullandığımız sözün ruh katmanlarını verir. Özellikle de dini ve ahlaki terimlerde. Bunların nesnesi yok demiştik. Basiret dediğin vakit, basiret. Haddini bilen, aşırılıklardan kaçınan kişi tasavvurunu önce akla getirir. Ama bunun bir sürü başka derinlemesine anlamları daha vardır. Onun hepsini hem bilmiyorum hem de bildiklerimi sıralamayalım.
Hem de süremiz
bitiyor.
Bitti hocam.
Bunlar topyekün onun manasını, bir dilin gücü, o dilde karşılaştığımız sözlerin manalarıyla ölçülür. Ne kadar o sözün çok can alıcı, bağlayıcı, mest edici anlamları varsa o kadar o dil güçlüdür. Bizde mesela öyle sözler vardı. Unutuldu. Keyif. Olağanüstü manalı bir sözdür. Keyif çok derin bir şeydir. O derece derindir ki yer yer tarifini veremezsin. Yaşaman lazım. Mistik de böyledir demiştik. Söze getirilemez. Yaşanılır ancak. Bir sürü başka böyle söz vardır Türkçe'de. Şey yapılamaz. Zevkle karıştırıyor. Zevk almak doğrudur. Falanca karşılaşma bana çok zevk verdi. Bilmem filanca işten zevk duydum. Ama bir ayinde keyif alın. Bir ayin keyif verir. Takdir böyle bir kelimedir. Bugünlerde olur olmaz her yerde beğeni. Beğeni kazandı. Beğeni kazanılmaz kardeşim. Takdir kazanılır, takdir edilir. Çünkü takdirde ağır basan akıldır. A kişisini sevmeyebilirim ama çok takdir edebilirim. A milletini sevmeyebilirim ama son derece takdir edebilirim. Takdirde benim öznel tavrımın yeri yoktur.
Adalet vardır.
Akıl emreder, dediğin gibi orada adalet söz konusudur. Evet, bu yolla şimdilik haftaya devrederek sorunumuzu veda edelim seyircilerimize. Podcast dinle.